billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ubudiyeti Muhammediyenin aleyhissalatu vesselamın tariflerinde kalmıştık. Onları madde madde anlatıyordu. Yani şöyle yukarı geldiğimiz vakit, Peygamberimizin ubudiyeti ve duası, cennetin icadının vesilesi olduğunu. Beşinci hakikatin konusu da zaten bu. Ubudiyeti Muhammediyedir, ismi Mucib ve Rahim'in cilvesi. Yani Peygamberimizin ibadetinin ahireti gerektirmesi, cenneti gerektirmesi ki, Mucib isminin ona icabet etmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi, en edna bir mahlukun, en adna bir hacetini yerine getiren ismi Mucib, kainatın en mükemmel eşref-i mahlukat olan Peygamberimizin elbette ki isteğini, talebini ve bütün mahlukatın talebini yerine getirecektir. O zaman haşir tahakkuk edecektir. İşte Peygamberimizin şimdi burada nasıl istiyor, nasıl dua ediyor ki ismi Mucib ona icabet etsin? Öyle istiyor ki bizim bildiğimiz istemekler gibi değil. Onun haşmetini anlatıyor. Salat-ı Kübra'da, ibadet-i Ulya'da, cemaat-i Uzma'da istiyor. Bunları okumuştuk. Şimdi buradan devam ediyoruz. Yani Peygamberimizin haşri, ahireti istemesinin tasviratı. Peygamberimiz sanki üstad görmüşçesine nasıl istediğini anlatıyor burada. Bak, hem öyle beka gibi bir hacet-i âmme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip, lisan hal ile, oh, evet ya Rabbena ver, duasını kabul et, biz de istiyoruz diyorlar. Şimdi hacet-i âmme diyoruz. Bazı istediklerimiz olur. Arkadaşlar gidersin, bağlı olmuş olduğun işte bir başkandan, bir kurumdan bir takım taleplerini dile getirirsin. Her dile getirilen talebin kabul görmesi aynı olur mu? Ne yapıyor? İhtiyacın, bak ona olan ihtiyacın şiddetliliğine göre farklılık arz ediyor. İstediğin şeyin kimle, ne kadar, milletle, memleketle, ne bileyim hizmetle alakadarlığına göre değişiyor. Şimdi devlete herkes proje götürüyor. Fakat her proje kabul görüyor mu? Görmüyor. Millet için, vatan için, memleket için menfaatli olan bir proje yürürken ama şahsi, hususi, cüz'i olan şeyler geri çevrilebiliyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giden şeylerde hepsine neredeyse cevap veriliyor. Bir de Peygamberimizin istediğine bakalım. Bak, istediği öyle umumi bir ihtiyaç ki değil ehli arz, belki ehli semavat dahi istiyor. Belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip lisan-ı hal ile ver ya Rabbi diye duasına iştirak ediyorlar. Böyle bir ihtiyaç, yani umum varlıkların ihtiyacı olan bir şey hiç geri çevrilir mi? İsmi Mucib buna yok der mi? Elbette ki demez yani. En küçük bir varlığın midesinin ihtiyacını rızıkları yaratmakla Cenab-ı Hak cevap veriyor. Bütün semavatın, arzın, varlıkların beka gibi bir duasına hacet-i âmme diyoruz. Umumun ihtiyacı, Cenab-ı Hak cevap vermesin. Yani hayvanat da baki kalmak ister. Diğer nebatatta, diğer bitkilerinde her birisi de lisan-ı hal ile herkes varlığının devam etmesini ister. İşte Peygamberimiz bunu istiyor. Elbette ki umumi varlıkların ihtiyacını peygamber lisanıyla dile getirip dergah-ı ilahiye takdim eden, ismi Mucib'den isteyen elbette ki geri çevrilmeyecektir. Evet, hem bak öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştekane, öyle tazarrukarane saadet-i bakiye istiyor ki bütün kainatı ağlattırıp duasına iştirak ettiriyor. Bu da Peygamberimizin ibadet anındaki isteme şeklindeki vaziyeti. Yani böyle resmi bir şekilde, yani biz bazen dua ediyoruz, eller bir yerde, kafa bir yerde, zihin bir yerde oluyor ya, Peygamberimizin isteyişi, yani iki dizinin üzerine durur, gece vakti kalkar saatlerce. Hazreti Ayşe validemiz, yani gelmiş geçmiş günahları bağışlandığı halde, ne bileyim bütün kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığı halde, ya Resulullah ne bu vaziyet yani? Peygamberimizin vaziyeti yine değişmiyor. Yani öyle hazin bir şekilde istiyor ki o saadet-i bakiyeyi, ümmetini, ümmetinin saadetini, cenneti ve öyle mahbubane, sevgili bir şekilde, kendini sevdirircesine, böyle istiskal edercesine değil. Hani bazı kedi gelir, işte çocuk gelir, başka bir varlık gelir, bir şey ister, hazinane ister, bir de sevimli bir salda ister. Bazı dilenci gelir, ister, böyle mahbubane sevimlilik olmadan, istiskal ettirircesine. Yani seni nefret, ya bazen veriyorsun, al şunu git de artık seni gözüm görmesin diyorsun. Hani mahbubane değil. Mahbubanenin vaziyetini anlatmak için misal veriyorum. Bazı istemekler vardır, hem hüzünlüdür hem çok sevimlidir. Yani öyle ki elinde avucunda ne varsa çıkarıp vermek istersin. O derece sevimli. İşte Peygamberimizin isteyişi böyle. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hem hüzünlü bir şekilde hem de mahbubane istiyor. Ve hem de müştakane istiyor. Bu da bakın istemedeki iştiyak. Şu maddeye ve şu maddeye dua nasıl olmalıdır? O noktayı nazardan bakabilirsiniz. Bak Peygamberimiz nasıl dua ediyor? İşte dua böyle olmalı. Böyle resmi bir şekilde iştiyak yoktur. Git işte şundan şunu al gel, iste gel. Sen de gidiyorsun, senin ihtiyacın değil, patronunun ihtiyacını diğer birisinden istiyorsun ve patron sana selam söyledi, şunu verecekmişsin. İştiyaklı isteyişin olur mu? Yok. Kendi ihtiyacın yoktur, başka birisinin işini görüyorsun. Yani bizde memlekette komşunun danasını aramak derler. Yani hayvanlar bazen kaybolur, ondan sonra köylü yardım için onun hayvanlarını, danasını aramaya çıkarlar araziye. Sahibinin arayışı böyle müştakane, iştiyaklı, her tarafı bakıyor. Diğerleri ise böyle yani gezinti yapar gibi. Gittik dolaştık geldik, oralarda yok. Yani mağdur olanın ihtiyacı gibi olur mu? Elbette ki olmaz yani. İşte Peygamberimizin isteyişi bütünüyle, benliğinden, içliğinden, bütün hücreleriyle birlikte oluyor. Yani Yunus Aleyhisselam'ın denize düşmesi ve balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demesi gibi. Nasıl? O vaziyette esbab bil külliye sükut etti. Bütün sebepler sustu. Cenab-ı Hak'tan başka bir melce ve mence olamadığını aynel yakin gördüğünden dolayı bütün zerreleriyle ve hücreleriyle senden başka mabut yok. Yani müsebbibül esbab sensin. Bütün dünya toplansa beş para faydası olmaz. Bak onu anlamış. Ne yapıyor? Bütün hissiyatıyla yoğunlaşıyor, odaklanıyor. Böyle bir isteyişle istiyor. Anında dua kabul görüyor. İşte müştakane, iştiyaklı bir şekilde. Biz de elimizi açtığımız vakit, yani bazen bakıyorsun kafa böyle Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti. Dil dua ediyorken, bir şeyler istiyorken akıl, ruh, kalp başka yerlerde iş yapıyor. Böyle bir dua kabul görür mü? Veyahut da şöyle diyelim, gittiniz bir ihtiyacınız için valiye çıktınız. Ondan sonra ihtiyacınızı arz edeceksiniz. Orada sağla solla ilgili ilgileniyorsun. Böyle kendi işlerini aldın, defterini karıştırdın. Telefonla hatta yapıyorlar ya bazen. Gitmiş toplantıda bir şey isteyecek, telefon. Telefonla uğraşıyor. Ya bizim bir şey vardı ya, şu valinin evin önüne bir beton atar, bizim çocuklar var, ona bir elbise verir misin? Ne yapar? Kovar huzurundan ya. Bırak ihtiyacını yerine getirmeyi, alay mı ediyorsun der, kovar. İşte Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkınca da şiddetli bir şekilde istemek gerekiyor. Yani müştakane, arzulu bir şekilde. Hatta duayı üçleyin diye. Yani bir defa, iki defa, üç defa neyi? Duadaki ısrarı ve iştiyakı gösteriyor. İşte dua etme şartlarını bütünüyle duasında bulundurarak Peygamberimiz müştakane bir şekilde dua ediyor. İşte böyle bir dua, müştakane, mahbubane, hazinane dua reddedilir mi hiç arkadaşlar? Mümkün değil ya. İsmi mucib anında icabet eder. Evet. Ve tazarrukarane, buraya geleceğiz. Abdülkadir bir şey diyordu. Aynen. Aynen diyebiliriz böyle. Yani peygamberimizin hani sıkıntıya, mağduriyete düşmeden ki duaları, dergah-ı ilahiyeye gidişi aynen öyle. Çünkü iki alemi de görmüş. Dengeleri o kadar iyi muhafaza ediyor ki mesela gitti, ahireti, haşri, cehennemi gördü, geldi değil mi? İnsan o vaziyeti gördükten sonra dünya şartlarına kanaat eder mi? Zorlanır yani ya. Şu anda 3-5 kuruşluk dünya zevkinden fakirliğe düşen insanlar o hayatı kabullenmekte zorlanıyorlar. Peygamberimiz o hayatı görmüş, gelip dünyada işte böğrüne taş bağlıyor. Hurmayla besleniyor. Bak dengeleri çok iyi muhafaza ediyor. Aynı. Şimdi bu dua noktasında da Peygamberimiz yani varlığın içerisinde hiçbir şeyi yokçasına Cenab-ı Hakk'a yaklaşabiliyor. Her halini yani Peygamberimiz kendi her halini her ortamda dergah-ı ilahiye yansıtabiliyor. Biz de iyi halimiz, iyi zamanımızda mağdur halimizi yansıtamayız. Bunu şu alarda iki zıt şeyi birbirinde cem etmesiyle ilgili bir konu var. Orada da kısmen bu özelliğini anlatıyor. Mesela şecaat ile beraber mesela tevazu veyahut da iktisat ile şeyler birbirine benziyor cimrilik değil mi? Peygamberimiz o dengeleri o kadar muhafaza etmiş ki aynı zamanda çok cömert, çok şecaatli fakat aynı zamanda mesela insanların yanında çok şefkatli. Çok iyi idareci, çok iyi şefkatli. Ama bizde çok iyi idareci olsa işte disipline sokar ama şefkatten yoksun kalır. Peygamberimiz her birisini dengesinde muhafaza etmiş. Bu noktada da yani ibadetinde de duasında da böyle. Denge adamı. Evet, zaten bizim için bir model. Yani Cenab-ı Hak her halini, her anını, her saniyesini model olarak alabilirsin. Ya şurası şunun beşetine bakıyor, tamam orasını alma. Hani bizde olur ya, ya kardeşim şu bizim hizmet ve hayatımızı yansıtmıyor. Bizim beşeri hatamızdır, bunu taklit etmeyin diyorsun. Ama Peygamberimizin her hali taklit edilir. Her anı, her saniyesi Cenab-ı Hak tarafından terbiye edilmiştir. Bir model olarak önümüze konulmuştur. Evet, öyle tazarrukarane saadet-i bakiye istiyor ki diğer bir maddemiz de tazarrukarane. Yani yalvarırcasına. Dediğimiz gibi resmi bir şekilde değil, ver. Ya Rab ne olur ver. Ya Rab ver, ne olur ver. Bir de ver diyorsun, ya Rab bunu bana ver. İhtiyacın yok, versen de iyi olur yani. Fazla mal göz çıkarmaz dercesine. Bir de şiddetli bir ihtiyacın var. Şiddetli bir şekilde istiyorsun. Elbette ki bu dua kabule karindir. Bu şekilde baki bir saadet ve ümmetinin saadetini bu hallerle, böyle duygularla istiyor ki adeta bütün kainatı ağlattırıyor. Duasına iştirak ettiriyor. Öyle istiyor. Ya üstad dahi mesela dizlerinin üzerine çöküp işte dizleri yara oluyor. İşte Molla Resul. Ya üstadım diyor yani biz de Allah'tan korkuyoruz ama değil mi senin ödün patlıyor demiş yani. Ne bu kadar şey yapıyorsun? Böyle olduğu halde yani o kadar şartları var, işte Mehdi'dir, ne bileyim saadete mazhar olmuştur, müjdelere mazhar olmuştur, ayetlere, hadislere girmiştir. Ama ne yapıyor? Yine şiddetli bir şekilde korkuyor, dua ediyor ve bu hallerle dua ediyor. Ve üstad böyleyse Peygamberimiz nasıldır? Kıyas edin yani. Evet arkadaşlar, şimdi şu madde şununla birbirine yakın. Şunu okuyup sonra yine şuna geri döneceğiz. Bak hem öyle yüksek bir fizar istimdatkarane ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz isirhamkarane ile yalvarıyor ki güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip vecde getirip duasına amin Allahümme amin dedirtiyor. isteyiş şekli yine. Yüksek bir fizar istimdatkarane ile istemek ve tatlı bir niyazı istirhamkarane ile yalvarmak. Fizar ve niyaz. Fizar istimdatkarane, hani böyle fizar etmek, bağırmak, ağlayıp sızlamak var ya, ama böyle hani ses noktasında bir fizar değil. Çünkü ayet var, ya Rabbinize yalvara yakara diyor ve gizlice dua edin diyor. Hafif bir sesle. Efendim?
Duygu olarak, ses olarak değil.
Duygu olarak fizar, ses olarak değil. Yani fizar ediyor, bağırıyor. Ya Rab, hani bazen hocalar olur ya böyle bakar Allah'ın arasında ses yeri gök inliyor. Halbuki ayet var yani. Rabbinize yalvar, gizlice ve ona orta bir sesle dua edin. Duadaki ton bu. Ayet var. Peygamberimiz o özellikleri birleştirerek dua yapıyor. Bu fizar dediğimiz gibi duygu noktasında, hissiyat noktasında, yani feryadu figan edercesine, istimdat, medet istercesine bir fizar. Yani neye benzer? Denize düşen bir insanın imdat, imdat çığlıkları. Ya beni kurtarın. Düşmüşsün denize. Alo, kimse yok mu ya? Boğuluyorum ya, beni kurtarın. Denize düşen birisi böyle mi yapar? Gözleri bile böyle, imdat, imdat, imdat diye böylesine istimdat. Bak, medet istercesine, yardım istercesine feryadu figan etmek. İşte böyle bir hissiyatla Peygamberimiz dua ediyor. Ya Rab ver, Ya Rab ver. Ya Rab ne olursa adeti bakıyor, ümmetim, Ya Rab ümmetim diye istimdat, yani medet istercesine bir fizar ile dua istiyor. Ya bunların her birisi, bunları niye vurguluyoruz? Bizim duamız için de bir model arkadaşlar. Şu şekilde dua edin kabul olmaz mı? Sen şiddetli bir şekilde bütün hissiyatınla Allah'a yönelmişsin, ismi mucib seni cevapsız bırakacak. Mümkün değil. Ve sonra tatlı bir niyaz-ı istirhamkarane, istirham rica edercesine bir niyaz. Yani boynunu büküyorsun, buruk bir şekilde rica edercesine. Ya Rab ne olur, lütfen Allah'ım, böyle rica edercesine bir niyaz ile yalvarıyor. Ki öyle yalvarıyor ki güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip, vecde getirip, yani onları bütünüyle bir coşturup, hissiyat dalgalanması yaptırıp o varlıklarda amin, Allahümme amin dedirtiyor. Hani bazen olur, işte 16. sözde anlatıyor ya, ubudiyeti külliyenin inkişaf etmesi, bu hacda, idlerde, bayramlarda, mübarek gecelerde, hususan cemaatlerde ve cumalarda diyor, bu mana, ubudiyet-i külliye manası inkişaf eder diyor. Niye? Hissiyatlar coşuyor, dalgalanıyor. Yani hocayla, Kur'an okumasıyla, mesela Mekke'de bir namaz kıldığım vakit ayrı oluyor. Bir ubudiyet-i külliyenin inkişafına mazhar oluyorsun. Bir anda bakıyorsun ki binlerce kişi secdeye gidiyor yani, Rabbin huzurunda eğiliyor. Kimse diye ayakta kalmıyor. Ve coşturucu bir sesle duygular farklı manada inkişaf ediyor. Buradaki bildiğiniz gibi değil yani. Adeta dalga oluyor. İşte Peygamberimizin bu vaziyetteki duası da bütün mevcudatı, semavatı harekete getiriyor, dalgalandırıyor. Duasına amin, Allahümme amin de diyor. Biz de istiyoruz, Ya Rab ver. Ya Rab saadet-i bakiye ver, biz de istiyoruz diyorlar. İşte bu şekilde şimdi soruyoruz. Yani ubudiyet-i Muhammediye haşrin muktezasıdır. Haşri iktiza ediyor. Haşri gerektiriyor. Bu şekilde bütün kainatı, mevcudatı arkasına alarak yapılan bir dua hiç reddedilir mi ya? Niye getirmesin ki Cenab-ı Hak haşri? Yani hakikaten belki çok sati geçeriz de, beşinci hakikati, ubudiyet-i Muhammed'e haşri iktiza etmesi. Faraza hiçbir sebep olmasa, zaten diyordu ya 19. sözde, şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine kolay gelen cennetin binasına sebebiyet verecekti. Bak, cennetin yapılması Allah'ın katında ne kadar zordur? Ol der oluverir. Bir bahardan daha kolay. Peki böyle bir zatın böyle bir makamda, böyle bir ortamda duası, o kadar kolay bir şeyi Cenab-ı Hak niye reddetsin ki? Ol diyecek, oluverecek. Niye gelmesin ya? Haşir bu kadar kolay ya. Hemen yanı başımızda. Ol dedi, oluverdi. Niye? Peygamberimiz istedi, bitmiştir. Hem de şu özellikle istiyor yani. Bir bakın nasıl istiyor. Bir de biz bunu hayalimizde canlandırdığımız kadar şu anda canlandırdık. Yine onun duygu boyutunun binde birine inemeyiz arkadaşlar. Şu anda şu cümlelerle peygamberimizin hissiyatına inmeye çalıştık değil mi? Hazinane, mahbubane, müştakane, tazarrukane, fizar istimdatkarane. Ne kadar onun hissiyatının künhüne vakıf olabiliriz ki? Binde birine bile değil. Bir de onun dünyasına girsek nasıl dua ettiğini, nasıl gözyaşı döktüğünü arkadaşlar inan yani haşrin gelmemesi yani imkansız dersin. Cenab-ı Hakk'ın hemen şu anda şu dakikada vermemesi imkansız dersin adeta yani. Öyle bir ibadeti var. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bak hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki, insanı ve bütün mahlukatı esveli safilin olan fenai mutlaka sükuttan, kıymetsizlikten, faidesizlikten, abesiyetten, alay-ı illiğin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olma derecesine çıkarıyor. Bir de gayeye bakın. Ya tamam bunu şiddetli bir şekilde istiyorsun da ne yapacaksın hadi? Gittin valiye bir şiddetli bir şekilde bir şeyi istiyorsun. Aa verdim sana bu kadar para tahsis ettim. Ne yapacaksın? Ondan sonra baktın ki yapacağı şeyi söyledi. Basit, cüz'i bir şey. Ya bu kadar cüz'i bir iş için insan bu kadar eğilir mi? Diye taaccüp eder değil mi? Yani gayesinin küçüklüğü insanı düşürür. Ve istediği şeyin de reddedilmesine veyahut da kabul görmesine sebebiyet verir. Şimdi bakalım Peygamberimizin gayesine, maksadına. Bakalım niçin istiyorsun sen bunu? Niye şiddetli bir şekilde ümmeti diyorsun? Neden baki bir saadet istiyorsun ki? Ya ayetin tabiriyle neredeyse kendini telef edeceksin diyor ya ümmet için. Niye? Bak bizim için ya saadet ebedi için. Gel de yani böyle bir peygambere lakayt davran. Doğduğundan ta ölümüne kadar çocukluğundan ümmeti ümmeti desin. Şu hallerle yani gece gündüzünü, hani gecesini gündüzüne katsın. Her halinde, her arzusunda, her ortamında ümmetini ve saadet-i bakiye istesin. Sen de gel onu hiç görmemezlikten ve tanımamazlıktan gel. İnan ayıp arkadaşlar yani. Şimdi bize bir dava, bir miras bırakmış yani bir hizmet bırakmış. Şimdi şu hizmete de sen onun sadece şunun için yani şöyle bir zat için şey yapılır ya. Şu zatın vefakarlığı için şu hizmete sahip çıkılır. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını bırak. Hani ehli dünyada olur ya vefakarlık. Ya bana iyi bir dostluk yapmıştı. Onun için diyorsun ben onun yanında işte bu meşakkatlere katlanıyorum. Bir insan bir insana vefakarlıktan dolayı bazı sıkıntılarına katlanırsa ya Peygamberimizin şu vefadarlığına göre yani bizi şu şiddetli bir şekilde düşünmesine mukabil ve şiddetli bir şekilde onun davasına sahip çıkmamız gerekmiyor mu arkadaşlar? Onun için salavat bahsinde bu anlatılıyor. Baralaykasında ve şeyde lemalarda. Yani salat ve selamın iki manası var. Salat ona rahmettir, selam emniyet ve güven içerisinde olur. Biz sana taarruz etmeyeceğiz. Taarruzumuzdan selamet bulacağını selam ile ifade ediyoruz. Ne demektir? Peygamber'e nasıl saldıracaksın? Onun İslamiyetine saldırmayacağız diye elfi elfi salatın ve elfi elfi selamın diyorsun. Sana binler selam olsun. Yani sen korkma. Senin İslamiyetine biz saldırmayacağız. Biz onu değiştirmeyeceğiz. Biz onu muhafaza etmeye çalışacağız. Biz onun varisliğini mükemmel bir şekilde yapmaya çalışacağız diye selamda bunu ifade ediyorsun. Dilin selamda bunu ifade ettiği gibi hayatın, hizmet hayatın, bakış açın, yaşantın da bunu ifade etsin. Gelip de itikadınla, yaşantınla İslamiyet'e darbe vurma. Açık saçıklığınla darbe vurma. Ne bileyim namazsızlığına, niyazsızlığına, takvayı ihlal edercesine ki vaziyetinle İslamiyet'e darbe vurma gibi noktalardan mesela ele alınabilir arkadaşlar. Evet, gayeye geldik şimdi. Bakalım nasıl bir gayesi, bir maksadı varmış. Niye bu kadar şiddetli istiyorsun hazinane? Öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet istiyor ki, dua ediyor ki, insanı, başta insanı ve bütün mahlukatı esfeli safilinden alay-ı illiyine çıkarmak için arkadaşlar. Yani esfeli safiline, nedir esfeli safiline düşmesi? Fenayı mutlaka sükuttan kurtarıyor. Mutlak bir şekilde yokluğa gitmekten insanı kurtarıyor. Ki esfeli safilindir bu. Kıymetsizlikten seni kurtarıyor. Yani ahiret olmazsa dünyada en bedbaht bir mahluk konumuna geliyor insan. Hatta akıl ne diyor üstad? Bir aleti tazip oluyor. Eğer ahiret yoksa hayvan akılsızlığından dolayı dünyadaki saadetini tam yaşıyor. Akıl ise bizi diyor ki sen yarın diyor 10 sene, 20 sene, en fazla 60 sene sonra öleceksin. 60 senelik musibeti geliyor hazır zamanda benim başıma yüklüyor. Bedbaht bir konuma getiriyor beni. Ama haşir olsa işte benim aklım da diğer duygularım da kıymetsizlikten ve faydasızlıktan ve abesiyetten kurtuluyor.
Onun için insanlar da mahlukat da yakınlarımızla birlikte amin diyorlar. Değil mi yani?
Aynen. Güzel bir nokta. Mahlukat niye amin diyor? Mahlukat nasıl kurtuluyor? Arkadaşlar, varlıklara değer katan dindir. Mesela bir varlığın Cenab-ı Hakk'ın mektubu olması nerede tabiat ve tesadüfün eseri olarak meydana geldi? Bu ahirete taşınmayacak, yok olup gidecek kıymeti nerede? Mesela bir sanat, mesela şu çiçek. Bu şu anda yaratılmış. Ne diyorum şeyde 24. mektupta? Bunların fotoğrafları çekiliyor, binler kameralarla kayda geçiyor. Cennetin binasında istihdam edilecek. Bunun kıymeti bir anda birden bine çıkmıyor mu? Ya baki gözüyle bakıyorsun. Bu yokluğa gitmiyor. Cennetin binasında kullanılacak. Hiçbir şey yokluğa gitmiyor. Sonsuzlaşıyor. O zaman varlıkların değeri bir anda bine çıkmıyor mu? Elbette ki çıkıyor yani. Senin her halin kayıt altında. Senin her güzel halin, hiçbir şey yokluğa gitmeyecek. Endişe etme. İnsan oh rahatlıyor ya. Benim sermayem, özellikle en mükemmel sermayem olan ruhum yokluğa gitmiyor. Ne yapıyor? Kıymetsizlikten, faydasızlıktan ve abesiyetten kurtarıyor. İşte Peygamberimiz bütün mahlukatı esfel-i safilin olan fenai mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten kurtardığından dolayı hemen hemen her taife, her mahlukat Peygamberimizin peygamberliğini alkışlamış. Yani üstad diyor, üzerinde bir mucizesini taşımakla ona hoş geldin demiş. Onu alkışlamış, onu tebrik etmiş. Hemen hemen her varlık Peygamberimizin mucizesini üzerinde taşıyor. Taşından, ağacından, güneşinden, ayına, bitkisine, hayvanına, varıncaya kadar. Taifesi namına onu alkışlıyor, tebrik ediyor, onu tanıyor diyor. Niye? Çünkü onlara bir menfaati dokunuyor. Onları âlâ-i illiğine çıkarıyor, esfel-i safilinden kurtarıyor. Âlâ-i illiğin olan ne yapıyor? Kıymete bir değer kazanıyor. Bir bekaya, sen fani, geçici, muzır bir şey değilsin, sen sonsuzsun artık diyor. Sonra ulvi vazifeye, sen burada basit, vazifesiz, başıboş, serseriyana işte yıldız dönüyorsun. Değil, zerre, hücresinden yıldızına varıncaya kadar. Senin bir vazifen var, sen Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorsun diye ona yüksek değer veriyor din, Peygamberimiz. Bütün varlıkların kıymetini nefs-ül emirde olduğu gibi ortaya koyan bir zata karşı bu mahlukat niye minnettar olup ona koşmasın ki? Onun için her taife ona koşmuş. Bir vakit Peygamberimiz oturuyor oturduğu yerde. Bir ağaç yerinden çıkıyor, etrafında geliyor, dönüyor, tavaf eder gibi dönüyor, sonra yerine gidiyor. Burada Peygamberimizin maksadı oradaki insanlara mucize göstermek değil. Sonra ya Resulullah nedir bu? O ağaç Cenab-ı Hak'tan istedi ki bana selam etsin diyor. Bak bizzat ağacın iştiyakı. Mucizeler hepsi insanlara peygamberliği ispat için değil. Çünkü bazı mucizeler var ki sadece Peygamberimizle onun arasında olmuş. Mesela bidayet-i vahiy de diyor. Vahyin ilk geldiği zamanlarda her varlıktan bana selam geliyordu diyor. Taş, ağaç, tebrik, Peygamberimize tebrik şeyleri geliyor. Bir mucize göstermek için değil. Bir vakit bir seferde Peygamberimizin at üzerinde uykusu geliyordu. O vakitteyken bir sidre ağacına rast geldi. Ağaç, Peygamberimizin atını incitmemek için iki şak oldu diyor. İkiye ayrıldı, öyle o vaziyette atıyla içinden geçti diyor. Şimdi etrafındaki sahabelere işte bir mucize gösterelim de bunlar da imanı. O değil ya, doğrudan doğruya ağacın Peygamberimize karşı iştiyakını gösteriyor. Varlıkların ona karşı hassasiyetini, duyarlılığını gösteriyor. Kurt onu tanıyor. Arslan Peygamberimizin mektubunu taşıyan şeye ilişmiyor ve yol gösteriyor. Bunların her birisi mahlukatın Peygamberimize karşı iştiyakını gösteriyor. Niye? Onları âlâ-i illiğine çıkarmış. Kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. İşte böyle bir gaye için Böyle bir gayeleri hedefleyerek yapmış olduğu dua değil insanları, kainattaki zerreleri arkasına alarak böyle dua ediyor. Şimdi bu dua kabul olmaz mı ya? Cenab-ı Hak şu varlıkların duasını şu şekilde hiç geri çevirir mi? Mümkün değil. Arkadaşlar bırakın onun sözün diğer meselelerini. Beşinci hakikat yeter. Haşir mutlaka gelecek. Öldükten sonra dirilme, yani birbirinizi gördüğünüz gibi yarın göreceğiz inşallah. Evet, haşrin binlerce delillerinden bir tanesi bu. İnşallah şimdi diğerini daha sonraki derste devam edelim arkadaşlar. Evet. Haşiye. Evet, şu alemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bir müşahede şuurane, alimane, hakimane olduğu halde hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuuru ve ıttılağı bulunmasın. Ne okuyorum? Şu alemin mutasarrıfı tasarruf edeni, yani Cenab-ı Hak, bütün tasarrufları bilmüşahede bizzat, yani gözümüzle görüyoruz, sanatını incelediğimiz vakit bu kanaata varıyoruz. Kanaat ne? Şuurane, alimane, hakimane olduğu halde. İnceleyin Allah'ın bir sanatını, bak şuurlu bir şekilde. Onda ilmin tecellileri var, onda hikmetin tecellileri olduğunu görüyoruz. Peki olduğu halde, hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf, o tasarruf edici Cenab-ı Hak kendi masnuatı içinde yaratılan sanatlı varlıklar içerisinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuur ve ıtılağı bulunmasın. Yani en küçük bir böcek, bir sinek, Cenab-ı Hakk'ın ilmi hassas bir şekilde orada tecelli ettin, ona şuuru olsun, onun farkında olsun. Mahlukatın en mükemmeli olan peygamberimizin hareketlerinden haberi olmasın. Yani ona şuuru ve ıttılağı ve haberi bulunmasın. Mümkün mü? Mümkün değil ya. Devam ediyoruz. Demek ki yani peygamberimizin duasını işitmemesi, duymaması, ondan haberinin olmaması mümkün değil. Varlıklardan onun ispatını yapıyor. Sonra hem hiçbir cihette mümkün değildir ki o mutasarrıf-ı alim, o ferdi mümtazın harekatına ve davatına, dualarına ıttılağı bulunduğu halde ona karşı lakayt kalsın, ehemmiyet vermesin. Evet, dedik ki doğru. Peygamberimiz sineğin kanadına lakayt kalmadığını 14. Cenab-ı Hak sineğin kanadına dahi lakayt kalmadığını deprem bahsinde orada anlatıyor, değil mi? Sineğin kanadına lakayt kalmayan bir Allah hiç mümkün müdür ki peygamberimizin harekatlarına lakayt kalsın? Yani şuur ve ıttılağı bulunmasın, haberi olmasın. Mümkün değil. Evet, peygamberimizin harekatına şuur ve ıttılağı var. Yine mümkün değildir ki ıttılağı bulunduğu halde ona lakayt kalsın. Tamam, haberi var, haberi var ama işte cevapsız. Cevapsız bırakması da mümkün değil. Mutlaka cevap verecektir. Ve hiçbir cihette mümkün değildir ki o mutasarrıf-ı Kadir-i Rahim onun dualarına lakayt kaldığı halde o duaları kabul etmesi. Mutlaka lakayt kalmayıp ilgilenecektir. İlgilendikten sonra da o duaları mutlaka kabul edecektir. Çünkü öyle dua. Yani mutlaka şuuru ve ıttılağı var. Şuuru ıttılağı olduğu halde mutlaka lakayt kalmayacaktır. Lakayt kalmadığı gibi mutlaka kabul edecektir. O duaları kabul edecektir. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam nuruyla alemin şekli değişti. İnsan ve bütün kainatın mahiyeti hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki, şu kainatın mevcudatı Esma-i İlahiye'yi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar, kıymettar ve manidar birer mevcutturlar. Şuradaki anlatılan konular Risale-i Nur'un çok yerlerinde o zattır, o zattır, o zattır diye anlatılıyor. Mevcudatın mahiyeti ve kıymeti Peygamberimizin getirdiği nur ile tahakkuk etti. Miraç bahsinde anlatılıyor. Neden Miraç peygamberimize el yaktır diye. Orada Miraç'ın neden ona ait olduğunu anlatan konular aynen şuradakine yakın konulardır. Oraya bakılabilir. Yani peygamberimizin getirdiği nur ile alemin şekli değişti. İnsan ve bütün kainatın hakiki mahiyetleri o nur ile ortaya çıktı. Yani gerçek yüzümüz peygamberimizin getirdiği nur ile gerçekleşti, ortaya çıktı. Yoksa sen işte fena ve zevale giden, işte konuşan bir canlı olarak tanınıyorsun, tanıtılıyorsun. Ölüp gideceksin, yok olup toprak olup gideceksin diye. Peygamberimizin getirdiği Kur'an nuru ile beraber bir anda mektubat-ı samedaniye olma derecesine, bir anda hitabat-ı sübhaniye mertebesine çıkıyorsun. Yani Allah'ın hitabına mazhar olma, Allah'ın muhatabı konumuna çıkarıyor seni. Bak senin mahiyetin onun getirdiği nur ile inkişaf etti ve göründü. Şu kainatı, mevcudatı, şu kainattaki varlıklar Esma-i İlahiye'yi okutan, Allah'ın isimlerini okutan, isimlerin yansıması olan samedani bir mektup konumuna çıktılar. Onlar vazifeli birer memur mesabesine çıktılar. Yani konumuna terakki ettiler. Ve bekaya mazhar, kıymetdar, manidar birer mevcut derecesine yükseldiler. Eğer onur olmasaydı, peygamberimizin getirmiş olduğu nur, Kur'an-ı Nur olmasaydı, mevcudat, varlıklar, fenayı mutlaka mahkum ve kıymetsiz, manasız, faidesiz, abes, karmakarışık, tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı. Esfel-i Safilin işte bu arkadaşlar. Peygamberimizin getirdiği nur olmasaydı, mevcudat aynen bu konumda kalacaktı. Mutlak bir yokluğa mahkumsun. Tesadüf oyuncağısın. Karmakarışık, abes, saçma bir vaziyette olacaktın. İşte mevcudata ne kadar kıymet kazandırdığını, onun getirdiği nur ile Esfel-i Safilinden âlâ-yı illiğine nasıl çıktığını gösteriyor. İşte peygamberimizin kıymetini buradan anlayalım. İşte şu sırdandır ki insanlar Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam duasına amin dedikleri gibi arş ve ferş ve seradan süreyyeye kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Biraz önce bahsetmiştik ya, bütün varlıklar peygamberimize alakadarlık, iştiyak, arzu gösteriyorlar, meyil ve muhabbet gösteriyorlar. Peygamberimizin zamanında varlıkların, mevcudatın ona meyil ve muhabbet göstermesi sadece insanlara mucize göstermek için değil, bizzat alakadarlık gösteriyorlar. Onun yanına geliyor, selam vermek istiyor. Onun işte ne bileyim muhabbetinden dolayı aylarca bekliyor. İşte mağaradaki bir yılan senelerce bekliyor onu görmek için. Bütün varlıklar onunla alakadarlık, alakadarlar. Zaten Ubudiyet Ahmediyenin aleyhissalatü vesselam ruhu duadır. Peygamberimizin ibadetinin ruhu duadır. İstemek, talep etmektir Cenab-ı Hak'tan. Belki kainatın harekatı ve hidematı, hizmetleri bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi Halikinden bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Diğer varlıklar buna kıyas edin. Yani bütün bir varlıklardan, mevcudattan diyor, dergah-ı ilahiyeye giden bir duadır, bir taleptir, bir istektir. Mesela çekirdekler, ya Halikimiz bizi ağaç yap diye dua ediyorlar. Ağaçlar, ya Rab bizi büyüt, meyve verdet diye dua ediyorlar. Lisan-ı hal ile. İnsanlar lisan-ı kal ile. Bazılar lisan-ı ızdırar ile. Ne yapıyorlar? Doğrudan doğruya hepsi Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. O zaman bütün bir mevcudattan dergah-ı ilahiyeye giden bir duadır. Ve hepsi beka istiyor, lika istiyor. Varlıklarını devam ettirmek istiyorlar. Elbette ki Cenab-ı Hak bu kadar dualara karşı cevap vermemesi mümkün değildir. İsmi mucib bunlara icabet edecektir. Haşri getirmekle dualarına cevap vermiş olacaktır. Evet arkadaşlar, haşiyenin teferruatı vardır. Biz biraz daha hızlı geçelim. Evet, önceki hemlerde, maddelerimizde, yani peygamberimizin nasıl bir istediği şey nasıl bir ihtiyaç? Umumun ihtiyacı. İsteyiş tarzı. Peki maksadı nedir? Maksadını anlatıyor. Mahlukatı esfel-i safilinden kurtarıyor. Peygamberimiz nasıl bir halette, nasıl bir vaziyette istiyor? Onu anlattı. Şimdi burada peki kimden istiyor? Sen bunları istiyorsun da nasıl bir zattan istiyorsun? İstediğin zat istediklerin şeyleri yerine getirebilecek kudrette midir? Duyuyor mu seni? Şimdi istenilen noktanın, istenilen yerin özelliklerine bakıyoruz. Vasıflarına bakıyoruz. Şöyle, bak hem öyle semî'i, işiten ve kerim ikram eden bir kadirden, yani her şeyi işiten ve sonsuz derece ikram eden bir kadirden, her şeye gücü yetenden istiyor. Öyle basir ve rahim bir alimden saadet ve bekayı istiyor ki, bil müşahede en gizli bir zihayatın, en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Bak Cenab-ı Hak kimden istiyor? Acaba işitir mi? Öyle bir semiden işitiyor ki, en gizli bir varlığın, canlının en gizli bir arzusunu işitiyor. En gizli hafi niyazını görüyor bir basir. Ve işitiyor ve kabul ediyor ve merhamet eder bir zattır. Nerede kaldı ki insan gibi bir varlığın en büyük bir sesini işitmeyecek? Lisan-ı hal ile de olsa icabet eder. Öyle sureti hakimane, öyle hikmetli bir şekilde, öyle hikmetli sureti basirane görürcesine ve rahimane de verir ve icabet eder ki, yani o varlıkların en gizli bir zihayatın, en gizli bir arzusunu görüyor, işitiyor, merhamet ediyordu. Hal dili dahi, ile dahi olsa ona icabet ediyordu. Ve nasıl icabet ediyor? Öyle hakim, basir ve rahimane bir şekilde icabet ediyor ki, şüphe bırakmaz o terbiye ve tedbir, öyle semi ve basire mahsus, öyle kerim ve rahime hastır. Yani Cenab-ı Hakk'ın işitmesi, görmesi, ona icabet etmesi dahi basirane, semiyane ve alimane oluyor. Varlıkların dualarına icabet etmesi, icabet edilen şeyi incelediğimiz vakit kanaatimize şu geliyor. Şüphe bırakmıyor ki o terbiye, o tedbir semi, basir, yani o semiye mahsus, o basire mahsus, o kerime ve rahime has bir şekilde icabet ediyor. Yani Cenab-ı Hak mevcudatın dualarına cevap verirken onu incelediğimiz vakit Allah hakikaten semiymiş, öyle icabet etmiş. Allah hakikaten basirmiş, hakikaten kerim ve rahim bir şekilde onların dualarına icabet ettiğini lisan hallerinden görüyoruz. Acaba bütün Beni Adem'i arkasına alıp, şu arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihine el kaldırıp, nev-i beşerin hulasa-i ubudiyetini cami, insanların ibadetlerinin özünü, hasını içinde bulundurarak, içine alarak, hakikat-ı ubudiyet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam içinde, Peygamberimizin ubudiyet hakikati içinde dua eden, şu şeref-i nevi insan ve ferid-i kevni zaman olan fahri kainat aleyhissalatü vesselam ne istiyor dinleyelim. Bakın, hakikat-ı ubudiyet-i Ahmediye, Peygamberimizin ibadetinin hakikati, gerçeği nedir? Şu, nev-i beşerin hulasa-i ubudiyetlerini cami, insanların ibadetlerinin özünü içinde bulunduran bir İbadet hakikati var Peygamberimizin. Bütün kainatın ibadetlerini ibadetinin içinde bulunduran bir ibadeti var. Ve bu şekilde dua eden insanlığın, insan nevinin şerefi ve bütün zamanların, kevni zamanların feridi, tek kişisi ve bütün kainatın fahri, övünç kaynağı olan Peygamberimiz acaba ne istiyor? Bakalım. Ne istiyormuş? Bak kendine, ümmetine saadet-i ebediye istiyor. Bu. Beka istiyor. Cennet istiyor. Peki ne ile istiyor? Nasıl istiyor? Mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren Esma-i Kutsiye-i İlahiye ile beraber istiyor. O Esma'dan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Duanın kabul şartlarından bir tanesi de bu arkadaşlar. Şu cümle. Ayette geçiyor. En güzel isimler diyor Allah'ındır. Öyleyse ona onlarla dua edin diyor. Peygamberimiz de bu şartları yerine getirerek Allah'ın kutsi isimleriyle beraber onu istiyor. O isimler ki mevcudat aynalarında kendi cemallerini gösteriyorlar. Onları şefaatçi yaparak o isimden, o esmadan şefaat talep ediyor. Ya Şafi diyor, ya Müzeyyin, ya Mülevvin. İşte Cevşenül Kebir'i okuyan diyor üstad, duada dahi emsali olmadığını görecektir. Binbir esma ile Cenab-ı Hak'tan istiyor. Hepsinde Allah'ım ver, Allah'ım bana şunu ver, Allah'ım bana böyle, Allah'ım bana şifa ver, Allah'ım bana zenginlik ver, Allah'ım bana ilim ver. Biz hepsinde Allah'ım diyoruz. Ama Peygamberimiz, ya Alim, bana ilim ver, ya Şafi, benim hastalığıma şifa ver, ya Gani, bana mal ver, zengin. O isme, kaynağına müracaat ediyor. Dolayısıyla duanın kabul olma şartlarından bir tanesi de bu. Olduğundan dolayı dua kabule karin oluyor. Kabul oluyor yani. O esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbab-ı mucibesi, hesapsız gerektirici sebepleri, delail-i vücudu, varlığının delilleri olmasa idi, yalnız şu zatın tek duası, Peygamberimizin yalnız tek duası, baharımızın icadı kadar Halik-i Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Bak cennet, haşir geldi. Onuncu sözün hakikatları suretlerini bir tarafa bırak, binlerce ahiretin delilleri var bir tarafa bırak. Sadece Peygamberimizin duası ahiretin gelmesi için kafi bir sebeptir. Öyle dua ediyor yani. Öyle ibadet yapıyor. Çünkü hakikati ne diyor? Hakikati ubudiyet Ahmediye içinde dua eden Nev-i Beşer'in hulasay ubudiyetlerini cami bütün ibadetlerin özün içinde bulunduruyor. Bütün kainatların ibadetlerini özünde içinde bulunduruyor. Böyle ibadet edip dua ediyor. Elbette ki o zatın böyle duası kabule yakındır, kabul olur yani ve haşir gelir.
Hani zalim izzetinden mazlum süresinde gidersin, gidiyorum. Demek bir mahkeme kütüphane var diye bir sürü sayıyorsun.
Evet.
Yani bunlar olmasa da sadece Peygamber'in duası olsa yine de haşir, yani bunun için gelir yani.
Yine bunun için gelir. Yani gelmesi için kafi bir sebeptir. Yani hani diyelim bir reis-i cumhura gidilecek, bir talep edilecek. Ondan sonra 100 kişi toplanmış. Ve bir kişi de var ki aralarında yani istediği vakit her şey oluyor. Sizin gelmenize gerek yok. Tamam ne istiyorsun? Şunu. Tamam ben gider hallederim. Yani dercesine Peygamberimiz diğer delillere gerek yoktur. Peygamberimiz istedi tamam. İstediyse Cenab-ı Hak verecektir. Başka delile gerek yoktur. Haşir gelecek. Endişe etmeye gerek yok. Onun gibi bir şey yani. Sadece onun tek duası haşrin gelmesi için kafi bir sebeptir, yeterli bir sebeptir arkadaşlar.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyalık bir şey istemem zaten. Ben istediği şeyler ahiret
öyle.
Olduğu için, ahiret olduğu için.
Hani yukarıda söylediği hem öyle bir gaye, maksadı ve gayesi çok büyük. Saadete öyle bir gaye için insanlığı kurtarıyor. Beka gibi bir hacet-i amme için dua ediyor diyor bak. Umumun ihtiyacı, herkesin ihtiyacı olan şeyi istiyor. Ne istiyor bakın? Kendine ve ümmetine saadet ebedi istiyor. Beka istiyor, cennet istiyor. Çok yüksek şeyler istiyor yani. Evet, haşi arkadaşlar. Şunu da okuyalım. Evet, ahirete nispeten gayet dar bir sahife hükmünde olan ruh-i zeminde haddü hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve 300 bin kitap hükmünde olan muntazam envai masnuatı o tek sahifede kemal-i intizam ile yazıp derc etmek yani baharda elbette geniş olan alem-i ahirette latif ve muntazam cennetin binasından ve icadından daha müşkildir. Önceki derslerde şunu bir zikretmiştik. Bak burada geçiyormuş. Çok manidar bir cümle. Evet, cennet bahardan ne kadar yüksek ise o derece bahar bahçelerinin hilkati o cennetten daha müşkildir ve hayret tezadır denilebilir. Evet.
Yani cennetten daha zor.
Yüksek olan daha mı kolay?
Yani mesela cennet bahardan ne kadar yüksek ise o derece bahar bahçelerinin hilkati o cennetten daha müşkildir ve hayret fezadır denilebilir. Şimdi bakın şurada daha müşkildir demiyor. Yani denilebilir. Bizim aklımıza yaklaştırmak için yoksa Cenab-ı Hakk'ın yanında zor, kolay diye bir şey yoktur. İkisine de ol diye rolü veriyor. Fakat beşerin seviyesine göre, bizim seviyemize göre anlatıldığından dolayı biz kıyasla bazı şeyleri anlıyoruz. Ne diyoruz? Cennetin binasından ve icadından daha müşkildir diyor. Ney? Bahar. Yani siz gözünüzün önünde görmüş olduğunuz baharı basit bir şey zannetmeyin. Eğer onun hakikatine vakıf olabilseniz, yani baharın yaratılışına, tamam cennet çok kolay ya, bunu yapan onu da yapar dersiniz. Burada baharın haşmetini, baharda yaratılan, yani gözümüzün önünde yaratılan varlıkların ne derece, yani bize göre zor olduğunu, çok haşmetli olduğunu, mükemmel olduğunu anlatmak için cennet ile baharı kıyaslıyor. Yoksa zorluk ve kolaylık noktasında bir fark yoktur. Şöyle, yani baharın yaratılmasının bize göre ne kadar zor olduğunu anlatmak için cennetin yüksekliğini nazara veriyor. Cennet bahardan ne kadar yüksek? Cennetin güzelliği anlatılarak bitilmiyor değil mi? Ayetlerde ne kadar yüksek? Peki biliyoruz mu biz bunu? Herkesin kendi aleminde bir yüksekliği var. Bizim alemimizdeki yüksekliğine göre üstad kıyaslama yapıyor. Yoksa cennetin bahardan ne kadar yüksek olduğunu anlayabilmek için cenneti görmek gerekiyor ki kıyaslayalım değil mi? Hani Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam bahsinde bir şey vardı ya, şunu yapan diyor, Musa ve Harun aleyhisselam kadar sevapları alır. Musa ve Harun aleyhisselam sevaplarını sen biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman nasıl kıyas yapıyorsun? Her insanın kendi dünyasındaki Musa ve Harun'un sevabına göre kıyas yapılıyor.
Yani burada kalanlamak için maddenin de kullanılıyor.
İşte şu anda baharı anlamak için bir şey kıyaslanıyor, cennet kıyaslanıyor. Peki kıyaslanan şeyi biliyor musun? Bilmiyorsun. Ayet ve hadiseden bildiğin kadarıyla. İşte biz kendi dünyamızda, bak ayet ve hadislerde anladığımız işte derecesi, cennetin derecesini şu anda gördüğümüz bahara kıyaslayarak, ya bahar çok yüksek, hayalimizdeki bahar, şey cennet bakın, hayalimizdeki cenneti gördüğümüz bahara kıyaslıyoruz. Hayalindeki cennet şu gördüğüm bahardan güzellik noktasında ne kadar yüksek ise, İşte şu baharın yaratılması o cennetten diyor, o kadar yaratma noktasında hayret fezadır, incedir, sırlıdır. O kadar bir masnuat var ki 400 bin nebatat ve onların fertleri, binlerce karınca nev'i, ferdi var. 400 bin nebatat ve hayvanat çeşitleri var. Bu nevlerin ve türlerin de binlerce, milyonlarca, trilyonlarca fertleri var. Ve onların her birini ihtimamkarane yaratmış. Cenneti Allah nasıl yaratacak? İşte böyle şu baharı incele, şu yeryüzünü incele anlamaya yeter yani diyor. Yani bahar o derece hayret feza. Onu anlamak için cennetin yüksekliğiyle kıyas yaptırıyor. Yoksa zorluk ve kolaylık ikisi de aynı. Ona da ol diyor, cennet yaratılıyor. Bahara da ol diyor, oluveriyor. Bunda ne müşkillik var ki? Bize göre. Yani zorluk ve kolaylık bizim anlayışımıza göre. Yani zordur, hakikaten zordur, kolaydır diyoruz. Evet arkadaşlar, şunu devam edelim, bitirelim. Burada az kaldı. Bir sonraki şeye kalmasın diye.
Kıyaslamayı bunu da yapabiliriz değil mi? Yani mesela kendimizde o kadar çok canlı var ki biz daha bunları bile bilmiyoruz. Ki cennettekilerin sayesinden veya nasıl bir şey olduğunu bile yani.
İşte kıyas bize göre. bizim ufkumuza ve dairemize, anlayışımıza göre. Nefsül emirde zorluk ve kolaylık, yükseklik ve alçak bunlar yoktur yani. Cennet işte şeyden yüksek, o ondan alçak, bahar cennetten daha zor deyince bir derece girdi ortaya. O zor, diğeri kolay. Cenab-ı Hak için böyle bir şey yoktur. Bak bize göre. Mesela ne diyor? Sen şunu şunu yaparsan Harun ve Musa aleyhisselam sevaba kadar sevap verilecek. Yani bizim alemimizdeki kıyasladığımız, kendi dünyamıza göre bir kıyas. Yani senin dünyada Harun aleyhisselam ne kadar biliyorsun büyüklüğünü? İşte faraza şu kadar diyorsun manevi. Ha, o kadar sana sevap verilecek bunu yaparsan. Bak bize göre kıyaslandı. Kendi dünyamızdaki algımıza göre kıyaslandı. Burada da böyle yani. Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, 100 bin haşir numunelerini icat eden kadir-i mutlaka cennetin icadı nasıl ağır olabilir? Gözünün önünde bahar da bunu yapıyor. Baharımızda yeryüzünü bir mahşer gibi yapıyor. Ölüyor kışın, bir anda baharda diriliyor. Ömetü bile serair diyeyim de. Ondan sonra bakıyor topraktan hepsi başını çıkardı. Bütün sırlarını döktü ortaya. 100 bin haşir numunelerini icat ediyor, gösteriyor. Öyle bir kadir-i mutlak. Bir anda, bir haftada. Peki cennetin icadı ona ağır olabilir mi? Olmaz. Demek nasıl ki onun risaleti, peygamberimizin peygamberliği, şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, şu dünya imtihanının açılmasına sebebiyet peygamberimizin peygamberliği oldu. Yani neden? Dar-ı imtihanın açılmasına nasıl sebebiyet verdi? Şundan, levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk, sırrına mazhar oldu. Sen olmasan ben bu alemleri yaratmayacaktım. Onun kaliteli ve mükemmel oluşu, onun sonsuz derecede harika bir abd oluşu, ne bileyim harika bir sanat oluşu, ondan dolayı Cenab-ı Hak senden dolayı şu alemi yarattım. Senin ibadetinden, senin abd oluşundan dolayı diğerlerini yarattım, konumuna getirdi. O zaman Peygamberimizin risaleti adeta şu alemin açılmasına sebebiyet vermiş. Ve şuna mazhar olmuş. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk diye mazhar olmuş. Aynen onun gibi ubudiyeti dahi öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Yani peygamberimizin ibadeti ahiretin, cennetin yaratılmasına sebebiyet verdi ki bunu yukarıda görmüştük yani suretlerde. Yani nasıl Cenab-ı Hak peygamberimiz daha yaratılmadan yani alem-i gaybda onun yaratılacağını, onun nasıl ibadet edeceğini, onun ne isteyeceğini, ne bileyim nelerle beraber isteyeceğini, arkasında kimi temsil ederek isteyeceğini yukarıda okumuştuk. Onu bilmiş, görmüş ve daha Peygamberimiz dünyaya gelmeden cenneti yaratmış. Yani onun ubudiyeti böyle mükemmel bir ibadetinden dolayı Cenab-ı Hak dar-ı saadeti yaratmış, öyle bir ortamı açmış. Onun için Bab-ı Ubudiyeti Muhammediye'nin cilvesidir. Yani Bab-ı Ubudiyeti Muhammediye'dir. İsmi Mucib'in cilvesidir. Ehemmiyeti, önemi büyük. Peygamberimizin ibadeti ahiretin gelmesine tek başına bir sebeptir. Acaba hiç mümkün müdür ki bütün akılları hayrette bırakan şu intizam-ı alem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat, misilsiz cemal-i rububiyet, o duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul etsin. Yani kainata bakın, bütün akılları hayrette bırakacak derecede bir alemde intizam var. Var mı? Var. Biyoloji, fizik, kimya, müsbet fenlerin hepsi alemdeki intizamdan bahsediyor. O derece bir intizam var. Ve geniş rahmetinde kusursuz bir hüsnü sanat var. Yine fenlerin casus gibi tetkikatıyla alemde mükemmel bir intizam gözüktüğü gibi mükemmel bir sanat güzelliği var. Ve emsali bulunmayan bir rububiyetin cemali tecelli ediyor. Bak cemal yine. Peki böyle bir intizam, şimdi hiç mümkün müdür ki böyle bir intizam, böyle bir hüsnü sanat, böyle bir cemal Peygamberimizin öyle olan duasına icabet etmesin böyle bir çirkinliği kabul etsin. Ya bütün kainat Allah hüsn sahibidir, Allah cemal sahibidir, Allah intizam sahibidir diyor. Bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini haykırıyorken Cenab-ı Hak peygamberimizin bu duasını kabul etmemekle böyle bir çirkinliği kabul eder mi ya? Hiç kabul eder de çirkin olur mu? Böyle bir merhametsizliğe, böyle bir intizamsızlığa müsaade eder mi? Etmez. Kainat diyor ki Allah münazzımdır, intizam içinde Allah cemildir diyor. Allah hasendir, Allah hüsn sahibidir diyor. Kainat bunu diyor. Elbette ki bunun tersi olmayacaktır. Cenab-ı Hak peygamberimizin duasını kabul edip haşri getirerek nihayetsiz bir güzellik, bir cemalin tecellisini de ortaya koyacaktır. Yani en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, yani yerine getirsin. En ehemmiyetli, lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella. 100.000 defa haşa. Böyle bir cemal nasıl? Yani şurada anlatılan hüsn, cemal, intizam, akılları hayrette bırakacak derecede olan bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip çirkin olamaz. Demek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi ubudiyetiyle de ahiretin kapısını açar. Konunun özeti bu arkadaşlar. Sonuç bu. Şu haşiyeyi okuyalım. Evet, inkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. Yani hakikatlerin zıddına inkılap etmesi. Hakikatlerin dönüşmesi, başka bir şeye dönüşmesi. Bak hakikattı, bu hakikat, bir gerçek var ortada. Bu gerçek kayboldu, başka bir şeye dönüştü. İttifaklı bir şekilde bu muhaldir. Şimdi ileride bir farklı bir nokta var. Ve inkılab-ı hakaik içinde en muhal enderi muhal olanı, bir de hakikatlerin başka bir şeye dönüşmesi içerisinde daha imkansız olan şu var. Bir zıt kendi zıddına inkılabıdır. Diyebiliriz mesela. Yani hani siyah ya kırmızıya dönüştü. Bunun hakikati kırmızı idi. Hakikati buydu. Bunun hakikati kırmızı idi. Maviye dönüştü. Buna işte hakikat başka bir şeye inkılap etti deriz. Bir de bunun içerisinde zıddın zıddı, asıl zıt olan şu ki siyahtı, tam zıddına beyaza dönüştü. Tamamen kendi zıddına inkılap etmesi, bu daha muhal ender muhaldir. İmkansız içinde imkansızdır. Ve bu inkılab-ı ezdad içinde hakikatlerin tamamen zıddına dönüşmesi içerisinde bilbedahe 1000 derece muhal olanı da şudur ki, bu daha muhal. Bak diyelim şu birinci muhaldi, şu ikinci muhaldi. Bu da şimdi üçüncü, daha acip muhal, daha imkansız. İmkansızın imkansızı da şu, zıt kendi mahiyetinde kalmakla beraber kendi mahiyetini, özelliğini tutuyor, kendinde bulunduruyor. Kendi zıddının aynı olsun. Bu daha bütün bir zıt bir şey. Yani ben aynı zamanda kırmızıyım, kendi kırmızını muhafaza ediyorum ve siyahım, kendi siyahlığımı muhafaza ediyorum, zıddımı da aynı şekilde muhafaza ediyorum, beyazı da aynı şekilde muhafaza ediyorum. Hem kendi mahiyetimi koruyorum hem de zıddını muhafaza ediyorum. Bu daha muhal ender muhal ya. Yani üçüncü bir aşama, bu bir. Hakikatin zıddına inkılabı, hakikatin başka bir şeye dönüşmesi. İki, o hakikatin tam tersine dönüşmesi. Üç, hakikat mahiyetini hem muhafaza ediyor hem de zıddını içinde bulunduruyor. Yani her ikisi de var. Hem siyah hem beyaz. Böyle şey olur mu yani? Böyle bir hakikat olur mu? Mesela, şimdi burada bir misal vermekle daha iyi anlaşılacak. Nihayetsiz bir cemal, hakiki cemal iken hakiki çirkinlik olsun. Bu zıddın inkılabı şey pardon, şu üçüncüsüne misaldi bu. Şimdi Cenab-ı Hak mesela cemil midir? Cenab-ı Hak cemildir. Şimdi bu başka bir şeye, inkılab-ı hakayık, Cenab-ı Hak cemildi de başka bir şeye dönüştü. Cemal ortadan kalktı. Ne oldu? Musavvir oldu. Şekillendirici oldu. Veyahut da diyelim işte Furkan boyacıydı. Boyacılığı bir hakikat mı? Diyelim hakikat değil mi? Bir gerçek yani. Herkes biliyor ki bu adam boya yaptı, bu işi biliyor. Yarın ertesi gün oldu, geldi buraya. Boyacıydım ben, abi boyacılığı bu şey yaptım. Bilmiyorum daha. Ne oldu? Bir istihale geçirdik. Bir reaksiyona girdik. Boyacılığın marangozluğa dönüştü. Bak, hakikatin başka bir şeye dönüşmesi. Muhal midir? Muhaldir. Ya sen boyacıydın ya, nasıl dönüştü yani? O bu gitti, o geldi. Şimdi burada ikincisi bir şey var, zıt var. Mesleği tamamen tersine dönüşmesi. Mesela diyelim Furkan merhametliydi. Çocuklara işte şefkat ediyordu, merhameti onların ihtiyacına koşuyordu. Bugün geldi, onun merhametli oluşu, şefkatli oluşu bir gerçek iken artık şefkatli değil de şimdi başka bir meslek sahibi oldu. Şuna geliyoruz, zıddına dönüştü. Merhametli de şu anda tam merhametsiz oldu. Dün insanların ihtiyacına koşan bugün şiş almış, silah almış, insanların gözünü çıkarıyor, kulağını kesiyor. Cömertliğin cimriliğe dönüşmesi gibi. Ya dün cömertti, bir gerçekti. Artık cömertliği bıraktı da bu sefer farklı bir sahaya kaydı. Bu bir. Bu sefer cömertlik iki, tam tersine dönüştü. Cimri oldu. Nihayetsiz bir cimrilik. Üçüncüsü, daha muhali şu. Hem cömert hem cimri. Yani cömertliğini muhafaza etmekle birlikte aynı anda mükemmel bir şekilde de cimri. Yani iki tane zıt bir arada bulunur mu ya?
Bu aynı zamanda bir haset olmuyor mu?
Ama o iktisat cimrilikle farklı. Birbirine benziyor da aynı değil. Yani iki tane zıt kendi mahiyetlerini bünyesinde bulundurmakla tamamen zıddına inkılap etmez. Bu muhaldir. İttifaken yani insanlık dünyasında ilimde, bilimde böyle bir şey yok. Yani ben çok merhametliyim ama aynı zamanda çok zalimim. İkisini de bünyemde bulunduruyorum. Bu olmaz yani ya. Birisi varsa birisi yok. Bu adam çok cömert. Ama aynı zamanda öyle bir cimri ki var ya, dünyada ondan daha cimri adam yok. Ya birisine karar ver diyorsun, cömert mi cimri mi yani, bunun ortası olmaz yani. Şimdi aynen bunun gibi Cenab-ı Hak nihayetsiz güzel olduğunu kaynağa tarkırsın, nihayetsiz güzel, dünyamızda yerleşti. Bu bir hakaik, hakikat, gerçek. Aynı zamanda öyle bir çirkin kişi yok ki, nihayetsiz de çirkin. Ya olur mu ya böyle bir şey? Muhaldir bu. Onun için kainatta güzelliği güneş gibi ortada olan Cenab-ı Hak, peygamberimizin duasını kabul etmemekle hakiki çirkin olamaz. Ya çirkindir ya güzeldir. Çirkin olursa bütünüyle çirkin olur, güzel olursa bütünüyle güzel olur. Bütünüyle güzel olduğunu bütün kainat söylüyor. O zaman bütünüyle çirkinlik diye bir şey yoktur arkadaş. O zaman haşir gelecektir. Bu dua kabul olacaktır. Başka çıkar yolu yok. İşte şu misalimizde meşhut, gözle görünen ve katiyyül vücud olan, vücudu, varlığı kat'i olan bir cemal-i rububiyet. Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliğinin mükemmel bir güzelliği ve cemal-i rububiyet mahiyetinde, rububiyetin güzelliğinin içerisinde, bünyesinde, içinde daim iken, yani güzelliği devam ediyor iken, güzelliğinin varlığı devam ediyor iken aynı çirkinlik olsun. Çirkinliği bütünüyle içinde bulundursun. İşte dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Yani dünyada bana en imkansız, muhal, en batıl bir şey söyle. En saçma bir şey söyle. İşte bu. Allah nihayetsiz güzeldir. O güzelliğini aynen muhafaza ediyor şurada. Ama aynı zamanda nihayetsiz çirkindir. Haşa. Haşa. Ya bundan daha imkansız bir şey olabilir mi ya? Yani tabiri caizse az önceki şeye benziyor. Bu adam var ya nihayetsiz cömerttir. Ama aynı zamanda dünyada bundan daha cimrisi yoktur. Böyle bir şey olur mu yani? İşte bundan daha muhal, saçma bir şey yoktur. Onun Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz cemal-i rububiyeti vardır. onu mahiyetinde devam ettiriyor, bir hakikattır. Bunun zıddına inkılap etmesi mümkün olmadığı gibi iki zıddı beraber bulundurması da mümkün değildir. O zaman haşir gelecektir. Demek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğiyle dünyanın kapısını açtığı gibi levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk, onun ile dünyanın kapısı açıldı. İbadeti ile de ahiretin kapısını açıyor. Öyle bir ibadet etmiş ki sadece onun ibadetinden dolayı cennet yaratılacaktır. Bütün insanlar olmasa dahi cenneti yaratıp onun içine koyacaktır. Ki onun ibadeti bütün ümmetiyle beraber oraya girmek olduğundan dolayı korkmayın, inşallah beraber gireceğiz. Çünkü seviyoruz. Evet, peygamberimize cennette komşu olmaya vesile olması hasebiyle dünyada ona bol salavat getirmek gerekiyor. Şimdi şu salavatı getirip dersimizi bitirelim. Aleyhi salavatur rahmani mil'ed dünya ve daril cinan. Allahümme salli ve sellim ala abdike ve rasulike. Zalikel habibu lezi huve seyyidul kevneyni ve fahrul alemeyni ve hayatul dareyni ve vesiletü saadeteyni ve zül cenaheyni ve rasulü tegaleyni ve ala alihi ve sahibi ecmain. وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين آمين والحمد لله رب العالمين Peygamberimizin ruhu için, üstadımızın ruhu için, bütün enbiyanın ve asrının ruhu için El-Fatiha.